Ayrım 37, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 323. Ve perde. Adamları Şah Horasan'dan kalkmış Tebriz üzerine gelirmiş diye söylentiler yaydıkça, İbrahim'in artan tedirginliğini bıyık altından gülerek seyreden İskender Çelebi, "Çaldıran Savaşı'nın korkusu henüz Şah'ın içinden çıkmamıştır. Mümkün müdür Şah üstümüze gele ve bu korkuyla askerimizin düzeni bozula? Neden efsaneye ve boş laflara kulak verile?" diyerek İbrahim'i yüreklendiriyordu. Ama İbrahim'in tedirginliği büsbütün kaybolunca her olasılığa karşı kentin güneyinde kale yapmanın yararlarından söz ederek ona fel felek sokmaktan da geri kalmıyordu. İbrahim bu öneriye sımsıkı sarılarak kentin güneyinde büyük bir kalenin yapımına girişti. Oluk oluk para akıtıldığı için inşaat bir ayda bitirildi. Ama İbrahim Paşa'nın yersiz korkuları yüzünden işe yaramaz bir kale inşa ederek hazineyi boş yere erittiği söylentileri yayılmaya başladı. Bir gün ulema İskender Çelebi'yi de yanına alarak Vezir-i Azam'ın huzuruna çıktı. Şah'ın korkusundan ortaya çıkamadığını uzun uzun anlattıktan sonra, "Bu diyarda asıl Kızılbaş Ocağı Kızılca Dağ yaylağıdır," diye sadede geldi. "Biraz askerle girip dağını ocağını berbat etmek kolaydır." İskender Çelebi de ulemanın bölgeyi avucunun içi gibi bildiğini vurgulayarak bu saptamayı hararetle destekleyince İbrahim'in içine ilk kez kurt düştü ama hiç renk vermeden, "Ağzına sağlık ulema paşa," dedi. "Fikir senin olduğundan Kızılbaş Ocağı'nı dağıtma şerefi de sana ait olmalı. Hemen seçme 10.000 askerle Kızılca Dağı basıp şer yuvasını yok edesin." Ulama 10.000 askerle çıktığı Kızılca Dağı seferinden ancak 200 askerle dönebildi. İbrahim'e anlattığına göre yaylağa ulaşan tek geçitte pusu kuran Kalleş Safeviler ani bir baskınla orduyu kırmışlardı. Günahı bu rivayeti nakledenlerin boynuna, yıllarca sonra anlatıldığına göre ulama paşa delicesine akan derenin iki yanından duvar gibi yükselen kayaların ancak tek sıra geçişe izin verdiği vadiye geldiklerinde durmuş ve "Buradan içerisi çok güzel memleketlerdir, siz gidin ve yağmaya girişin, dışarıdan ben sizi gözetlerim," diyerek bir nice gözü bağlı Bahadır'ı cehennemin derinliklerine göndermiş. Gerçi İbrahim bu yönde bilgi edinmemişti ama 10.000 askerin telef oluşu kendi günahıymış gibi bütün suçun sırtına yüklenişi ve yenilginin ertesinde asker arasından Şah'a karşı Şah gerek komurtularının tek merkezden pompalanırcasına yükselmesi onun kafasında bazı soru işaretleri yaratıyordu. Askerlerin başındaki ulama kendi kendisini jurnal etmeyeceğine göre bu ihanet ve askerin dilinde gezen lakırdılar İskender'in eseri olmalıydı. İbrahim Tebriz'de kendini kıskaca alınmış gibi hissettiği günlerde Fondi'de umduğunu bulamayan Barbaros Hayrettin Paşa Kuzey Afrika sahillerine dümen kırdıktan sonra Tunus açıklarına ulaşabilmişti. Onun halkın başına bela kesilen Mülay Hasan'ı Tunus tahtından indirerek yerine kardeşi Er-Reşit'i çıkarmak için geldiğini sanan Tunuslular kentin kapılarını ardına dek açtıklarından Barbaros elini kolunu sallayarak Tunus'a girecek, Er-Reşit'in İstanbul'da bırakıldığı anlaşılınca direnmeye kalkışan Arapların hücumlarını top arabalarını yelkenle çalıştırarak püskürtüp Tunus'u Cezayir Beylerbeyliğine bağlayacaktı. Bu zafer müjdesinin Tebriz'e ulaştığı gün İskender Çelebi son kozunu oynamaya niyetlenmişti. İbrahim'in karşısına geçmiş, Muzaffer Sultan unvanıyla ünlenen Gilan Hanı'nın 10.000 kişilik ordusuyla Osmanlılara katılmasının Kızılcadağ felaketini unutturduğunu, nitekim Şah'ın korkarak iç kesimlere çekildiğini, bu durumda hızla Erdebil üzerine yürünürse pek çok kalenin kolayca fethedileceğini anlatıyordu. Ama İbrahim Akkoyunlu Beyzadelerden Murat Bey adındaki cesur bir savaşçıyı Horasan yolları tarafına karakol tayin ettiğinden bu yana ondan Şah'ın her hareketi hakkında ayrıntılı bilgiler alıyordu. Nitekim o sabah gelen habere göre Şah Tahmasp ordusunun başında Tebriz'e doğru yola çıkmıştı bir de. İbrahim İskender Çelebi'ye saygı göstermeyi o gün alenen bıraktı ve onu huzurundan kovdu. Ardından padişaha çavuş göndererek İran ordusunun taarruza geçmek üzere olduğunu bildirdi. Arızasına bazı beylerin sözünü dinlemediklerini eklemeyi de ihmal etmemişti. İbrahim düz alanda İran ordusuyla karşılaşmayı sakıncalı bulduğundan orduyu Ucan yaydasına götürüp orada mevzilendi. Bir yandan Acep Şah üzerimize basıp düşmeden saadetli padişaha erişmek ve İslam askerine kavuşmak kaderimize yazılı mı diye yakınırken, öte yandan sarsılan prestijini nasıl onaracağını düşünüyordu. Bir gün ulama ondaki ruhsal fırtınaları sezmiş gibi, Acem Şahı'nın sultan ünvanıyla beyleri varken Osmanlı padişahının veziri azamının sultan unvanını alması çok mudur diye sorduktan sonra yanıtı da kendisi verdi. Hem Acemlere hem saflarımıza geçen beylere küçük düşmemek için emirlere serasker sultan tabirinin yazılması yerinde olacaktır. İbrahim buralarda paşa unvanının hafif kaldığını çoktandır saptadıysa da çözüm üretememişti. Bu yüzden ulemanın önerisini hemen benimsedi ve orduya duyurularını ilan ettirirken tellalları serasker sultan emridir diye bağırtmaya başladı. İbrahim bu yeni unvanın Hürrem'in dilinde nemene ağılı ok haline geleceğini bilmiyordu. Şimdi o İskender Çelebi'nin tellalları çağırtarak onlara ''Serasker Sultan demeyin, Serasker Hazretleri deyin'' diye emir verişine içerliyor, baş defterdarlığın vezirlik düzeyinde makam olması nedeniyle Çelebi'yi astıramadığına hayıflanıyordu. Bu hırsla iyice karardığı bir gün çadırına giren tık nefes çavuşun getirdiği ferman ve mektup nihayet yüzünü aydınlatabildi. Padişahın orduya gönderdiği ferman şöyle bitiyordu. İyi bilinsin ki hilafet makamının yüce serasker mertebesindeki veziri azamı, saltanat vekili İbrahim Paşa her ne emreder ve der ise benim mübarek dilimden dökülmüş iri inci daneleridir. Huzurunda her çeşit yoldaşlık ve gayrette bulunmaya çabalayın. Mektubundaysa haberini bugün aldım. Yarınki 13 Rebiülevvel Salı günü, dipnot Hicri 13 Rebiülevvel Salı 1941, miladi 22 Eylül 1534'e denk geliyor. Salı günü inşallah o cihete hareketimiz kararlaştırılmıştır diyordu. Süleyman Ulağ'ın 3 günde aldığı yolu orduyla 6 günde tüketerek soğuğun kulak memelerini ısırdığı bir sonbahar gününde Sadabat Ovası'na ulaştı. Yolları şallar ve kumaşlarla kaplayan Tebrizliler kent kapısından ovanın ortasına dek iki sıra halinde saf tutmuşlardı. Ortalıkta kendi ordusunu göremeyen Süleyman'ın şaşkınlığını iki gündür padişahın yolunu gözleyen İbrahim'in çavuşu giderdi. Vezir-i Azam Ucan yaylasında İran ordusunu bekliyor ve şah üstüne düşmeden padişahla buluşmayı niyaz ediyordu. Süleyman'a düşen ayağının tozunu silkelemeden yollara koyulmaktı. İran ordusunun Osmanlı ordusunu her an basabileceği beklendiğinden dondurucu ayaza karşın gece de yol alındı ve padişahla Vezir-i Azam ertesi gün ikindi vaktinde Ucan'da buluştular. İbrahim gün saymıştı. Tam 344 gün. Padişahın tuğları uzaktan görününce deli gibi atına sıçramış, yayladan vadiye doğru kanatlanıp uçmuştu. O çılgıncasına atını mahmuzlarken saflar yarılıyor ama İbrahim kimseyi fark etmeden atının böğrünü kanatıyordu. Süleyman'ı seçince yuvarlanırcasına atından indi, kaftanın eteklerini şaklata şaklata koşup padişahın önünde yere kapaklandı. Gözyaşları kuraklıktan çatlamış toprağı suluyordu şimdi. O gün yalnız kalana dek Süleyman kızgınlığını belli etmedi, yorgun ve uykusuzdu. Ama mübarek bedenini perişan eden gözdesine hesap sormadan uyuyamayacağını da biliyordu. Herkes çekilince dik dik İbrahim'e bakarak, ''Seninle Diyarbakır'da buluşmayacak mıydık?'' diye sordu. Bu kadar önemli bir seferde kış ortasında düşman memleketinde kalınmasının ve orduyu tehlikeye atmanın nedeni nedir? İbrahim bu soruyu bekliyordu. Hüzünlü bir sesle duraksamadan yanıtladı. Biz ehemmiyet olan adam mıyız? İşlerin halli İskender Çelebi kulunuza verilmiştir. huzurunuzdan ayrılırken deneyimlidir diye ben kulunuzu defterdarınıza tavsiye buyurmuştunuz. Onların önlemi üzere davranıldı. Bu sonuç meydana çıktı. Bu yanı Süleyman'ın hem içini sızlattı hem onu rahatlattı. Ama gene de hemen yumuşamak istemedi.
Peki ya bu Tebriz Kalesi nedir İbrahim? Bunca altın sarfına değer nesne midir ki düşman memleketinde kalacak bir kale inşa edile ve oraya muhafız olarak asker konulup ordu mevcudu azaltıla?
Bizden iyi iş bilir ve iş görür adam olan İskender Çelebi kulunuzun reyine karşı çıkmamam emir buyurulmuştu. Biz padişahımızın emrine uymak için birkaç yük altını değil canımızı bile harcarız. Hatta şahın büyük bir orduyla üzerimize geldiği bilinirken erde bile yürümemiz istendi. Padişah efendimiz yakınımızda olduğundan defterdarınızın bu reyine uyulmadığı için kusur işlemişsek işte boyun, işte kılıç. Süleyman'ın yüzüne yayılan tebessüm iri yeşil gözlerini halelendirdi. İbrahim'in suçsuzluğuna tanık oldukça ferahlamış, yorgunluğunu unutarak zindeleşmişti. Kollarını bütün dünyayı kucaklarcasına açarak yerinden kalkıp gözdesini sarmaladı. Bir yandan da hasret deryasına gark olmuş idim İbrahim diyordu şükür eriştirene. Süleyman divanda sözü önce İbrahim'e verseydi kapıda nöbet tutan kışa karşın tahmasba karşı beslediği kinin etkisiyle o da şah üstüne gidilmesini savunacaktı. Ama İskender Çelebi Sultaniye taraflarında olduğu söylenen İran ordusunun kovalanmasını, şahın kaçması halinde oradan Bağdat'a gidilmesini önerince aklına yeni bir fikir geldi. Son söz kendisine verilince, "Sözü ilkin ben kulunuza verseydiniz Tebriz'de kışlayarak hazırlıklarımızı tamamlamayı ve kar kalkınca sefere devam olunmasını tavsiye edecektim," dedi. Lakin İskender Çelebi bu tarafların iklimini, yollarını benden iyi bilir. Ağırlıkların korunup taşınması onun görevi olduğundan ve padişah efendimizin yokluğunda hep onun sözüne uygun davranıldığından reyine karşı çıkmak haddimize değildir. Ertesi sabah Ucan yaylasından kalkan ordu 8 günde Sultaniye'ye ulaşabildi. Öncü birliklerinden gelen bilgilere göre şah iki ordunun birleştiğini öğrenir öğrenmez bütün hızıyla iç kesimlere kaçmıştı. Bu mevsimde onu kovalamak tehlikeli olduğundan ordu Bağdat'a yöneldi. Sultaniye'den ayrıldıklarından birkaç gün sonra havalar iyice bozuldu. Osmanlı ordusu o yoğun kardan sonra uçsuz bucaksız beyazlıkların ortasında kalmıştı. Sarp tepelerle kesilen ufka dek ne bir iz ne ağaç ne de tüten baca görünebiliyordu. Donan karın kayganlaştırdığı dağ yollarında yük hayvanlarının uçuruma yuvarlanışları orduyu açlık tehlikesiyle yüz yüze getirmişti. Top arabalarının taşınması büsbütün zorlaşınca ardından katırları da sürüklemesinler diye arabalar yakıldılar ve 100 top kamaları çıkarıldıktan sonra düşmanın eline geçmemesi için toprağa gömüldü. Issız doğada beyazdan başka renk yoktu sanki ve bu yalnızlık içinde Osmanlı ilk kez yaşamak için katırlarını yemek zorundaydı. Süleyman öfkesi kabardıkça burnundan soluyordu. Sis 10 adım ötelerinde uçurumun olup olmadığını anlamalarına yetecek kadar aralandığında İbrahim padişaha yaklaşıyor, kendi kendisiyle dertleşircesine "Keşke Tebriz'de kalmamız için ısrarlı olsaydım," diye mırıldanıyordu. "Keşke İskender Çelebi'nin reyine karşı çıksaydım." Padişah da insandı. Giderek ısırıcı rüzgarların yüzünde bıraktığı acıdan dahi İskender Çelebi'yi sorumlu tutar oldu. Ve uçurumdan aşağı yuvarlanan 15 kişinin çığların altında kaybolduğu gün İskender Çelebi'yi görevinden azlederek üzerinde bulunan zehametlere el koydu. İskender Çelebi'nin azli yolculuğu kolaylamadı. Zagros dağlarının güneybatı eteklerinden inerlerken bu kez de güney rüzgarlarının erittiği karların meydana getirdiği seller ve çamurlarla boğuşmak zorunda kaldılar. Şimdi de develer katırlar, onların sırtlarındaki çadırlar ve eşyalar uğultulu taşkınlar arasında çöp gibi sürüklenerek kayboluyorlardı. Az sonranın yeni çilelere gebe olduğu bu uğursuz günlerde padişahı güçlendiren tek etken İbrahim'di. Özellikle İskender Çelebi'nin azinden sonra onu rahat ettirmek ve önceki günlerin tersine kötü bir haberi ona duyurmamak için elinden geleni esirgemiyordu. Ara sıra da ''Muhterem ceddiniz Mehmed Han, İslam kapısı İstanbul'u fethettiyse siz de cihat kapısı Budin'i fethettiniz.'' ''Şimdi halifeler kapısı ve evliyalar burcu Bağdat'ı fethetmek üzeresiniz. Ne mutlu size.'' diyordu. Bir gün Süleyman mutsuz ve umutsuz bir tavırla ''Ceddimiz Mehmet Han'a Eyüp Sultan'ın mübarek kabirlerini bulmak nasip olmuştu. Oysa Şiiler İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin kabirlerini yakıp yıkıp ondan iz bırakmamışlar.'' Bu yüzden bizim ona yetişmemiz mümkün değildir diye yakındı. İşte o an İbrahim'in aklına çavuşlarından birinin birkaç gün önce anlattıkları takıldı. O gün adamın sözlerini pek önemsememiş ona, Bağdat'ı fethedersek bana bunu hatırlat demekle yetinmişti. Ama şimdi zihninde çakan şimşeğin etkisiyle yüzü aydınlanarak, ''İnşallah size de Ebu Hanife Hazretlerinin kabrini bulmak nasip olacak.'' dedi. Daha iki gün önce İmam-ı Azam'ın türbedarı rüyamda bana görünerek dedi ki, şimdiki halde İmam-ı Azam'ın mezarı belli değildir. Ama Bağdat'ı Şiilerden kurtaran Sünni padişah onun mezarını bulup onaracaktır. Ben sordum, İmam-ı Azam Hazretlerinin mezarı yakılıp yıkılmadı mı? Mübarek kemikleri un ufak edilip havaya savrulmadı mı? Türbedar dedi, bir gece İmam-ı Azam rüyamda bana şöyle emir buyurdular. Şah ve Şii askerler buraya gelerek sünnet ehlini yok etmeye çalışacaklar ve benim kemiklerimi çıkararak yakacaklardır. Bunun için üzerimdeki sandukayı kaldırarak yakınımda olan filan yere koy. Orada bir kafir gömülüdür, yakılmaya layıktır. Çünkü onun etrafa saçtığı dinsizlik karanlığından ben de ızdırap içindeyim. Uyanır uyanmaz gidip bana söyleneni yaptım. Şah da İmam-ı Azam'ın ki sanarak o kafirin mezarını yakıp yıktı. Ben sordum, peki ya türbedar, Ebu Hanife'nin mezarı nerededir? Türbedar tam mezarın yerini gösterecekti ki uyandım. İbrahim bu kadarla kalmadı. İki gün sonra iyice tembihlediği çavuşu padişahın huzuruna göndererek kendisine anlatılanları bir de usulünce Süleyman'a anlattırdı. Ardından güvenilir adamlarını seferber ettirip ordu içinde öyle bir söylenti yaydırdı ki yüzlerce kişinin aynı rüyayı gördüğüne inanmayan kalmadı. Hanıkkin'de Bağdat valisinden temsilciler gelip valinin teslimiyetini arz edince İbrahim Paşa kenti işgal etmekle görevlendirildi. İbrahim yeterli bir kuvvetin başında ileri harekete başladığında temsilciler arasında dikkatini çeken müderris Coşkun Efendi'yi yanına almıştı. İlk konakladıkları yerde müderrisi çadırına çağırdı. Onu tepeden tırnağa süzdükten sonra düzmece rüyasını özetledi ardından. Müderris Efendi diye devam etti. İmam-ı Azam'ın mezarını sen bulacaksın. Ben de sana 5000 altın hediye edeceğim. Altınların sayısını duyunca gözleri yuvalarında fırıldak gibi dönmeye başlayan müderris Coşkun bir yandan çaresizliğin acısıyla kıvranıyordu. Bilmem ki devletdum diye kekeledi, Hazretin kabrinden iz bırakmadılar ki. İbrahim sakin sakin gülümsedi. Efendi efendi, bulursan 5000 altın vereceğimi söyledim ama bulamazsan ne yapacağımı söylemedim. Bu arada mendilini burarak urgan haline getiriyordu. Coşkun Efendi ayakta titreyip sallanmaya başlayınca ''Galiba demek istediğimi iyi anladın.'' dedi. ''Şimdi gel bakalım yanıma otur.'' Müderris sapsarı olmuş bir suratla yanına oturunca devam etti. ''Sen Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarını sahiden bulduklarını mı sanırsın? Fetihten sonra siyaseten mezarın bulunması icap etti. Bu işle görevlendirilen adam da nifakçılara söz bırakmadan işini yaptı. Şimdi sıra sende, önden yürü git ve Bağdat'a girmeden önce müjdeyi bana getir. Kaybolmayı aklının ucundan geçirme sakın.'' Müderris bu son açıklamayla rahatladıysa da kafasını toparlayamamıştı. O gece sabaha dek bilgilerini yokladı, bu işe çare düşündü. Ertesi sabah şafakla birlikte Bağdat'a doğru dizgin salarken kurgusunun kaba taslağını tamamlamıştı ama acele etmedi. Bir günde Bağdat'ta düşündü. İbrahim'in Bağdat'a yaklaştığı günün gecesinde ne kadar güzel kokulu tütsüsü varsa hepsini heybesine doldurup yıllarca önce tek başına gezintiye çıktığında atının ayağı bir şeye takılıp da yere düştüğü gün merakından toprağı biraz eşeleyince rastladığı ama kimseye söylemeye değer bulmadığı bina artığının bulunduğu yere gitti. Yağmur hala çiseliyordu ve yıldızsız kurşun kubbenin altında sırtında siyah cübbesi hayalet gibi ilerliyordu. Bir gün önceki provada işaretler koyduğundan yeri zorlanmadan buldu. İzlenmediğinden emindi. Gene de atından inerken etrafını kolaçan etti. Atın terkisinden kazmayla küreği aldığında kendini mezar kazıcısı olarak görüp ürperdi. Allah'tan dün kuzey tarafından bir geçit kazıp toprak altında kalmış bu bina artığına girdiğinde oranın mezar olmadığını anlamıştı. Toprağı kolayca kaldırıp mimli iki kilit taşını yerinden çıkarttı ve açılan delikten içeri süzüldü. El yordamıyla da olsa heybesindeki buğurlukları duvar diplerine yerleştirip tütsüleri kaplara doldurdu. İyi ki bu işte üstattı. Çünkü şimdi yaktığı tütsülerin herkesi günlerce mest edecek kokular yayacağına emindi. Orada işini bitirince dışarı çıktı, taşları yerlerine yerleştirip aralıkları tıkadı ve toprağı yerine yayıp iyice çiğnedi. 37. Ayrımın Sonu. Sayfa 332.